Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, Erkam TV'nin izleyenleri, bugün İslam ve Hayat programında Nurettin Yıldız Hocam'la yine bizim hayatımız adına son derece önemli olduğunu düşündüğümüz, hatta olmazsa olmaz diye düşündüğümüz bir konuyu inşallah müzakere edeceğiz. Öncelikle hocama hoş geldin demek isterim.
Hoş buldum hocam.
Allah nasılsınız hocam? Afiyettesiniz.
Elhamdülillah.
Cenab-ı Hak hamdimizi, şükrümüzü daim eylesin inşallah. Amin. Muhterem hocam, bugün hepimizin her an, her nefes, nefesinde daha küçük anlarında ihtiyaç hissettiğimiz Rabbimizin yardımını konuşalım arzu ediyorum. İlahi yardıma her an elbette bütün varlık muhtaç. Hepimiz ona muhtacız. Var eden o, varlığımızı sürdüren elbette o. Fakat zaman zaman daha da aciz düştüğümüz, efendim, hususi olarak imdat beklediğimiz, fert ya da toplum olarak, Müslüman fert ve Müslüman toplum olarak, İslam ümmeti olarak zayıf anlarımız oluyor. Mahzun düşüyoruz. Bazen çaresizmiş gibi bir konuma düştüğümüz zamanlar oluyor. Elbette biz biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın kullarına, ümmetlere hususi ikramları, yardımları da oluyor. Bu yardımları celbetmek, üzerimize çekmek için ne tür vesilelere başvurmak gerekiyor? Nasıl bir kulluk arzında bulunmalı bir fert ya da toplum ilahi rahmeti üzerine çekmesi için? Çünkü o rahmet olmayacak olursa şayet, gelmeyecek olursa şayet, hakikaten o insanlarda bir ümitsizlik girdabı içine doğru onları da çekmeye başlıyor. Bu noktada kendimizden başlamak üzere İslam ümmetinin fertlerine, kardeşlerimize neler hatırlatılabilir?
Bismillahirrahmanirrahim. Evvela Allah-u Teala'nın yardımı, yani ön açması, izin vermesi olmadan yeryüzünde değil mümin, değil kafir, hayvanların bile bir şey yapması mümkün değil.
Evet.
Zira mülk onun, söz onun, kader onun, akıbet onun. Neyiz ki biz yani? O açacak da önünü yürüyeceksin.
Evet.
Yani kapalı bir yolu gelip kar kürme araçlarının açması gibi bile değil bu. Çok daha büyük bir Allah'ın yardımı ile hayat sürüyor. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ
فَمِنْ
اللّٰهِ. Ne var Allah'tan gelmeyen? Yani belki anlaşılması zor bir konu. Kafire de Allah yardım ediyor da gavurluğunu yapıyor.
Evet.
Yani o bile bizim anlamamız gereken bir nokta. Yani Allah elektrik verecek de hareket edeceksin gibi kabul ediyoruz. Fakat çözmemiz gereken bir formül var. Yoksa bu konuyu anlamamız çok zor olur. Allah'ın yardımı ne demek? Nasıl oluyor? Banka hesabına para mı gönderiyor mesela? Ek oksijen tüpü mü gönderiyor? Hemen kalkıyorsun sabahleyin, kapında korumalar mı bekliyor buluyorsun? Musa Aleyhisselam'ın kavminde olduğu gibi pişmiş bıldırcın mı gönderiyor? Mennü selvayı mı gönderiyor Allah-u Teala? Yani bunu anlamadığımız zaman yardım deyince biz ya para anlıyoruz ya da gelip karşımızda elimizden tutup bizi kaldıran birini anlıyoruz. Bizde yardım çok kısıtlı bir anlam taşıyor.
Evet.
Allah-u Teala'nın yardımı Allah'ın azametine ve iradesine göre bir yardımdır. Bizim beşeri işte banka kartına, banka hesabına para göndermek şeklinde değil. O da milyarda bir çeşidinden bir çeşit Allah-u Teala'nın nusretinin. Bu çok önemli. İki, yani bunu zihnimizde çözelim ki Allah'ın yardımı deyince ne anlayacağımızı anlayalım.
Evet, evet. En önemli konulardan biri.
İkincisi, Allah'ın yardımı bizim kendi hesaplarımıza göre mi gelecek, planımıza göre? Onun biz yokken yazdığı kaderine göre mi gelecek?
Evet.
Eğer bize göre olsa Allah'ın yardımı, mesela anne ne ister? Bir hafta içinde doğum yapayım. 9 ay beklemeyeyim. Bir hafta içinde doğum yapsın. 15 günde de çocuk büyüsün. Böylece yani 20 yaşında bir çocuğum olsun 15-20 günde. Böyle anlar insanoğlu. Allah-u Teala'nın yardımı bu mu? Allah-u Teala her ah edince hemen meleklerini mi gönderecek? Yani buradaki çözülmesi gereken problem bana göre mi, beni yaratana göre mi?
Evet.
Kesin diyeceğiz ki Allah'a göre.
Tabii.
Yaratana göre. Çünkü bizim ne zaman yardım isteyeceğimiz yani çok basit kurallara bağlı. Böyle daha yağmur yağmadan şemsiye isteriz biz. Belki Allah-u Teala ıslan, kıymetini bil şemsiyenin, öyle göndereyim diyecek. Biz bunu bugün öğlende soframızın dolu dolu olmasını, kebaplar vesaireyle dolmasını istiyoruz. Allah-u Teala da belki de bizim kaderimize bunu yazmıyor, lehimize değil diye. Çok güzel bir örnek hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Siz nasıl hastanın iştahı çekiyor, hasta bir adam istiyor bir yemeği ama siz ona zarar verecek diye o hastaya o yemeği vermiyorsunuz ya buyuruyor.
Evet.
Niye vermiyorsunuz? Hastayı düşünüyorsun, acıdığından değil. Allah da bazı kullarının verse dünyadaki nimetleri onun aleyhine olacak diye vermiyor. Siz hastayı koruduğunuz gibi Allah da sevdiği kulunu koruyor. Buyuruyor evet, Efendimiz evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla biz bize göre bir yardım istesek şöyle bir kırmızı halı döşese melekler yerden göğe kadar gene yetmez bize o yardım. Bize göre daha çok gelmesi lazım. Bu mantıkla dönüp baktığımızda Meta Nasrullah diyor peygamberin yanındakiler.
Evet.
Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyor. En salih, en iyi evliya dediğimiz kimselere bile tuşa basınca yardım göndermemiş Allah-u Teala.
Evet.
Yani sos ver diye bir şey var ya, denizde gemiler sos veriyor, hemen göndermiyor.
Göndermiyor.
Niye göndermiyor? Dünyanın bir düzeni var. Bu düzende mesela mümin Allah'a iman ederek yaşama taahhüdünde bulunmuş. Bu taahhüdünde bulunduğu hayatı, madem sen müminsin, kapan bu odaya, sabaha kadar tesbih çek, sonra seni melekler gelip cennete götürecekler şeklinde yapsa Allah-u Teala, batılla hakkın mücadelesi iman edenle etmeyen arasında yarın cennete dönüşecek sınavlar kalkmış olur.
Evet.
Yani Allah-u Teala hem sizi yebluvekum imtihan edeceğim diye kural koyacak, hem de her nefes darlığında oksijen tüpü gönderecek. O zaman imtihan etmesinin bir manası evet. Kalmaz.
Hocam biraz önce o Meta Nasrullah, orası önemli hakikaten. Yani Allah'ın yardımı ne zaman?
O dilediği zaman.
Evet. Şimdi orada şunu mu anlamak lazım aynı zamanda? Sanki Yüce Rabbimiz, ben varlık alemine kanunlarımı, nizamlarımı koydum. Siz bir kere şu aleme konulmuş olan ilahi nizamın gereğini bir kuşanın. Bir elinizden gelen her şeyi bir yapın. Ben size tahammül gücü de verdim. sabredebilme gücü de verdim. Elbette bunların hepsi imtihan süreçleri sizin açınızdan. Siz size düşeni bir son noktaya kadar bir zorlayın bakalım. Ve neticede elbette Allah size yardım edecek. Anlamında mı anlamak lazım?
Zaten Allah-u Teala'nın yardımını hak etmek diye bir şey var.
Bir şey yok. Evet.
Hak etmeden kafir alıyor bunu zaten. Ama başına bela alıyor kafir.
Nasıl oluyor hocam?
Çünkü kıyamet günü dırdır edecek hiçbir laf hakkı kalmıyor. Mazereti kalmıyor. Yani ne istediysen verdik dünyada oluyor. Onun dünyadaki gücü, her istediğini yapma, keyfine göre yaşaması ebedi cehenneme dönüşüyor. Mümin bundan ferahat ediyor. Ben dünyada her istediğimin olmasını istemiyorum. Ama takatim yetmediği yerde sen uygun buluyorsan yardım et bana ya Rabbi diyor mümin. Bu yardımı hak ediş nasıl gerçekleşiyor? Her şeyden evvel imanın kamil olması gerekiyor. Evet. Niye Allah-u Teala seni acil yardım listesine alsın ki iman ehli değilsen? İman ediyorsun, salih amelin var, gerçek realiter bir iman, içi doldurulmuş iman. Beşer olarak sen bir defa pazunu güçlü tutuyorsun, hesabını kitabını iyi yapıyorsun, kafir 8 saat mesai yapıyor, sen 9 saat yapıyorsun. Kafir kul hakkına riayet etmiyor, sen kul hakkına riayet ediyorsun. Donanımlı bir müminsin.
Evet.
Dolayısıyla kapısına melek gönderilmeyi hak etmiş bir müminsin. Bunlar sağlandıktan sonra ki mesela peygamberler aleyhisselam bunu %100 böyle yaptılar. Tembel bir peygamber haşa yok.
Evet.
Üzerine düşeni yapmadan ya Rabbi diyen bir peygamber yok. Beklemeyen bir peygamber yok. Mesela sabrı konuşacağız daha sonra.
Evet.
Gelip Ammar yardım isteyince acele ediyorsunuz. Acele ya. Ediyorsunuz. Velakinnekum kavmun müstacilun.
Evet.
Acele ediyorsunuz. Demek ki her şeyin bir vakti var.
Vakti var.
Bu vakti de Allah-u Teala belirliyor. Evet. Sen belirlemiyorsun. Çünkü kul daha henüz yani rutubet görünce fırtına sel oldu zannediyor.
Evet.
Kul aceleci.
Çünkü buyurduğunuz gibi Mekke'nin o ilk belki 5. yıl, 6. yıl, 7. yılında o umumi yardımı bekliyor değil mi hocam? Bir zafer bekliyor.
Gelsin gökten bıldırcın evet. insin zannediyor. Evet onu Allah-u Teala vaat ediyor. Ama zamanını kendisi belirliyor. Bir de baştaki soruya tekrar dönüyoruz. Banka hesabına para mı gönderecek Allah-u Teala? Yoksa Bedir'de olduğu gibi meleklerle mi donatacak yeryüzünü?
Evet.
Senin adına savaşacak melekler mi getirecek? Bu onun bileceği bir şey. Ama 13 sene bekletecek.
Evet.
Bedir 15. senede geldi değil mi melekler yardıma? Aynı melekleri Allah-u Teala Şiba Vadisi'nde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabı Hatice annemiz açlık çekerken, sıkıntı çekerken melekler gelebilirdi.
Evet.
Musa Aleyhisselam'ın kavmine inen yemekler inmez miydi oraya? Sofra sofra inerdi. Ama bugün biz çalışmayan bir ümmet olurduk. O sofradan bize de gelsin diye. Yani terini sileceksin, nefes almaya mecalin olmayacak, son noktaya belki de geleceksin, tam bitti bitiyor derken Allah-u evet. Teala yardımını gönderecek. Aksi takdirde sonu şehitlikle bitebilecek bir hayatın anlamı yok. Madem hep yardım gönderecek Allah, niye şehitler Allah katında diriler olarak anılıyor? Madem hep her istediğimiz zaman yardım gönderecek, kul niye aç kalma pahasına infak ediyor?
Evet.
Demek ki biz bir şeyler gösteriyoruz, karşılığını da isterse şimdi versin, isterse cennet olarak versin diye rahat oluyoruz. O dilediği zaman şimdi gönderiyor, dilediği zaman da sonra gönderiyor.
Evet.
Cennette veriyor. Evet. Ölürken mesela, yani çok güzel bir örnek olması bakımından söyleyeyim. Allah'ın yardımını istiyoruz. Biz bu yardımı hep bir şişe su göndersin çok susadım diye düşünüyoruz. Misal banka hesabına para göndersin diye düşünüyoruz. Peki ve yusebbitullahu lezine amenu bil kavlet sabiti. Ölürken sana imanla ölmeyi nasip etmesi kadar büyük bir yardım var mı?
Ya ebedi hayatı kazandırıyor size.
Yani insan ne diyor, ne demesi lazım? 80 sene, 90 sene zindanlarda çürüyeyim de ve yusebbitullahu lezine amenu olsun. Kıyamete mümin olarak çıkabilmem için son nefesimde elimden tutsun Allah, imanla duruyum.
Evet. Hocam zindan kelimesi geçince tabii müminin başına her şey gelebilir. Fakat hani Yusuf suresinde Yusuf Aleyhisselam, ya Rabbi bu zindan bana bunların davet ettiği günahtan daha hayırlı buyuruyor ya. Hakikaten tabii bir mümin için böyle bir şey. Bazıları da diyorlar ki hani ya keşke mübarek niye zindanı zikrettin ki Cenab-ı Hak seni zindana koymadan da kurtarırdı diyerek ya dilinden çıkan söze dikkat et anlamında işaretlerde bulunuyorlar. Siz de biraz önce 80 yıl zindanda deyince hocam dedim ki Allah hep afiyette kılsın.
Ama dedik başta biz mücadelemizi yapıyoruz.
İmanla son nefesimizi versin elbette. Tabii bir sözün gelişi söyleniyor.
Kafirle karşılaşmamak, tabii, onun zulmünü görmemek için kuvvetli bir İslam devletim olsun.
Tabii.
Başımda bir halifem olsun. Cihad eden ordularım olsun. Ben de o cihatta bir nefer olayım. Malımızla güçlü olalım. Kafirler malı çok diye bize hükümran olmasınlar. Ailemiz, evladı, ihalimiz iyi olsun. Bunları yaptıktan sonra gerisi Allah ne yaparsa yapacak zaten.
Evet.
İkincisi hani Musa Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam'ın Buhari'de de geçen bir şey var ya, münakaşa ediyorlar. Nedir başımıza çektiğin, senin yüzünden işte cennetten çıktık der gibi olunca ne diyor Adem Aleyhisselam? Ben yaratılmadan kaderime bunu Allah'ın yazdığı bir şeyden dolayı mı beni kınıyorsun diyor.
Allah Allah.
Yani Yusuf Aleyhisselam'ın kaderi yazılmıştı. O cümleden başkası çıkamazdı onun ağzından.
Evet. Tabii hocam alem sırlarla dolu. Hakikaten yani biz her şeyi çözme temenniler şansına sahip değiliz.
Öyle ise böyle miler alternatifler üzerinde mütalaa ediyoruz ama
evet.
Yani zindan onun nübüvvetinin ilk zemini oldu.
Evet.
Zindan da zarar etmedi ki Yusuf Aleyhisselam.
Şimdi hocam tabii hakikaten yardımı Mevlamız ne zaman isterse o zaman, nasıl isterse o şekilde
gönderecek.
Buna amenna, buna iman ediyoruz. Fakat biz insan olarak da hakikaten sürekli Yüce Rabbimizin hani o taleplerimize bir cevap vermesini de bekliyoruz değil mi? Yani dua ediyoruz.
Beklememizi sürekli emrediyor.
Tabii.
İsteyin diyor. Evet. Yani o madem sen isteyeceksin, istediğin zaman vereceksin. Ne sen bilirsin deyin demiyor.
Evet.
Yardım isteyin diyor.
Çünkü hakikaten Efendimizin dualarının ya zaten dua istek demek yani. Duanın
şüphesiz
tamamı neredeyse yardım istiyoruz.
Bizim tuşumuz o hocam.
O. O i̇şte ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma diyoruz değil mi hocam? İşte bize şu nimeti ihsan ediver diyoruz. Allah'ım hastalandık, aciz düştük diyoruz. Bize afiyet ihsan eyle diyoruz. Yani sürekli Yüce Rabbimize muhtaçlığımızı zaten arz ediyoruz. Belki kulluğun özünde de bu var. Yani
afiyet isteyin buyuruyor.
Böyle bir dua var, evet. Yüce Rabbimiz de hani İbrahim Aleyhisselam'ın ifade ettiği gibi ben hastalanınca şifamı o verir diyor değil mi hocam? İşte beni doyurur diyor. Beni suyla diyor, susadığım zaman suyumu verir, içeceğimi verir diyerek bütün nimetlerin elbette ondan olduğunu biliyoruz ve aynı zamanda ondan da istiyoruz bunu biz. Sürekli
İstemeye
istiyoruz.
Mecburuz.
Evet, istemesek de belki hani kafir istemiyor diyelim. Ama istemese de onu bir müddet dünya hayatı süresince ona gıdasını da gönderiyor, ihtiyaçlarını da veriyor. Ona da veriyor.
Fazlasıyla. Fazlasıyla veriyor.
Biraz da fazla veriyor. Neden? Çünkü her şeyi dünyada alsın da Değil mi hocam?
Hak şey talep olmasın, etmesin.
Hak yani. Talep etmesin artı bir mazereti kalmasın diye mazeretleri sıfır diyor. Yani şunu ifade edeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah duada ısrar edenleri sever buyuruyor hocam. Allah duada ısrar edenleri sever. O ısrarın ilahi yardımı getirmede ya da o kapıyı açmada bir vesile olarak sayabilir miyiz o ısrarı? Vesilelerden bir vesile. Yani Allah'ın yardımını üzerimize çekecek vesileler. Belki ikinci bölümde bunun üzerine biraz daha fazla dururuz. Bu vesileleri niye bağlarız? Hani şöyle diyelim. Bir hadisede Efendimiz Beni İsrail'den birilerini anlatıyor. İşte diyor onlar dağa çıkmışlardı. Bir yağmura tutuldular. Bir mağaraya girdiler. Sonra bir taş diyor mağaranın ağzını kapattı. Orada onların kendi işledikleri salih amellerle ya Rabbi bu taşı bizim kendimizi kaldırma şansımız yok adeta. Şu yaptığım ameli senin rızan için yapmıştım. Eğer katında makbul bir amelse şu biraz mağaranın ağzı açılsın diyerek böyle bir dua ettiklerini beyan ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.
Sallallahu aleyhi ve sellem.
Yani hakikaten bu anlamda ilahi yardımı üzerimize çekecek vesileler diyelim daha doğrusu. Sebepler demeyelim de vesileler diyelim. Bu vesilelere örnek olarak neleri sayabiliriz ya da neleri biz vesile edinelim ki ilahi yardım bize daha böyle bir ihtiyaç duyduğumuz anda hemen gelsin.
Büyük bir hakikati bilmemiz lazım. Kafirin duasına bile cevap veriyor Allah-u Teala. Kafir dua etse olur mu? Olur. Çünkü onun da Rabbi Allah Celle Celaluhu.
Tabii.
Ya Rabbi bana şifa ver dese kafir, kıpkızıl kafir. Onu bile yazıyor melekler. İman etmiyor hem de dua istiyor. Defol senin bu kapıda
yerin yok
demiyor. Rabbul Alemin böyle. O sebeple dua bizim yani nefesimiz gibi bir şey.
Evet.
Duada ısrarcı olmak edep dahilinde ve acele etmemek şartıyla. Yani sürekli açık el gibi bizim için.
Doğru.
Ve ondan daha da pratik bir yardım isteme yöntemimiz yok. Ama o duanın mesela kafirin duasından, mesela değersiz bir duadan, yani değersiz şu manada kabul olunmuyor, reddediliyor manasında bir duadan ayret edileceği ana şey içi doldurulmuş imandır.
Evet.
Yani mümin zaten bunları yapıyor, Allah'tan evet, yardım istiyor. Ama mümin beraberinde salih amellerle hayatını yönlendiriyor. Salih amel nedir? İbadetse ibadet, temiz bir hayatsa temiz bir hayat, çalışmaksa çalışmak. Mesela hantal, tembel bir Müslümanın namaz kılıyor olsa bile bu hayattan bekleyeceği bir şey yok Allah'tan. Yani kafir çalışıyor, çırpınıyor, teknoloji üretiyor. Mümin oturuyor, seyrediyor. Şimdi sen de bana meleklerle karşı taarruz füzeleri gönder diye bir dua yapamaz. Komik olur bu. وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعَتُمْ ayetini nereye koyacaksın?
Evet.
Yani Allah-u Teala maddi ve manevi altyapı istiyor yardım için.
Evet.
Maddi ve manevi. Manevisi ibadetler ve dualarımız. Maddi olarak da çalışacağız. Mesela güçlü bedenim olsun. Yardım et bana ya Rabbi. Bu akşama kadar da doktorların uygun değil dediği şeyi yersen Allah-u Teala niye yardım etsin sana? Bu tabiat içerisinde dünya kuralları olarak karşımıza çıkan kanunlar yani sünnetullah diye andığımız Kur'an-ı Kerim'i sünnetullah dediği şeylere herkesten önce mümin uyacak.
Uyması gerekiyor. Evet.
Uyacak ki mesela dere yatağına mümin ev yaparsa yardım et sel buraya gelmesin ya Rabbi demesi sui edep bile olur.
Sui edep.
Sui edep olur.
Doğru.
Yani sen bütün dünya diyor ki bu dere yatağına bu evi yaparsan hem kendine hem insanlığa zararın olur. Allah da sana yardım etmez. Boğulur gidersin. Sevdiklerini orada kaybedersin.
Evet.
Bu müminin yapmaması gereken bir iş. İşte sui edep kullanabileceğimiz en iyi kavram
evet.
Yani.
Yani edebe dikkat etmemek. Edepsizlik diyelim. Değil mi? Yani, sui edep deyince o da anlaşılmayabilir.
Yani sui edep böyle değil bu iş demek.
Evet, bu iş böyle değil.
Evet. Böyle yardım etmiyor Allah-u Teala. Yani
demek ki Allah'ın kainata koyduğu ayetleri, peygamberine indirdiği ayetleri doğru anlayacağız. Hayat rotamızı bu iki ayet diyelim. Hem kevniye, kainattaki ayetler, değil mi hocam, işaretler.
Şüphesiz.
Hem de kelami ayetler, Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan edilen ilahi hakikatler ışığında önce bir hayatı Allah'ın da bize verdiği akılla, tecrübelerle,
akıl ve nimetlerle, imkanlarla,
bunlarla hepsiyle birlikte bir önce bir ona göre bir yaşamayı bir planlayacağız.
Yani tabii bu çocuk masalı da Ağustos böceği gibi saz çalanın karınca gibi nimet bulması mümkün değil.
Mümkün değil, evet.
Yani karınca gibi çalıp çırpınacaksın, toprağın altına kışlık stok yapacaksın. Yani mesela mümin insan yaz ayında odununu toplamıyor, tedbirini almıyor. Kışın fırtına başlayınca, kar başlayınca yardım et ya Rabbi. Nereye yardım edecek Allah-u Teala? Ederse sana önce akıl vermesi lazım yardım etmek için. Yani onu da bir kere verdi, kullanmadın. Bu sebeple mümin kelepur bir yardım vaadinde değildi. Yani bedavadan, hak edilmiş edilmemiş bir yardım değil. Kul ol dedin, oldum ya Rabbi. Salih amel yap dedin, o işte mağara arkadaşlarında evet, olduğu gibi. Salih amel yaptım ya Rabbi. Kabul buyur de, rica ettim. Ettiysen kabul, şimdi yardım
evet,
et.
Evet. Yani belki şunu da ifade etmek gerekir mi hocam? Evet, belki birinci bölümün süresini doldurduk ama. Yani her ne kadar şu aleme bir nizam konmuş, ölçüler konmuşsa da, o ölçüler içinde yürürken bile yine duadan kopmadan, değil mi? Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. İşte Bismillah diye başlıyoruz, değil mi? Ya Rabbi, senin yardımınla diyoruz. Senin izninle diyoruz. Yani sebeplerin yaratıcılığına gibi bir yanlış sapmaya düşmeden, öyle diyelim, sebeplerin yaratıcılığına gibi böyle bir inanç oluşturmadan, her şeyin onun izni, bilgisi, iradesiyle olduğunun farkında olarak mümin adam, bir kafir gibi elbette sebeplere kafir gibi bakamaz, değil mi? Müminin bakışı bir farklı olur.
Hocam o sebeplere şunu ilave evet. edelim. Yani kafir sebeplere yapışıyor. Heh. Ama onun 100 sebep listesi var. Ben de 101.'si dua da var.
Sürekli
ben
var.
Duayı da sebeplerden görüyorum.
Evet. Evet. Yani bunu, sebepleri asla, çünkü Cenab-ı Hak ona onu bize vazife olarak yüklediği için o vazifeye dikkat etmemiz ön şart. Fakat bileceğiz ki bu sebeplerin yaratıcısı, kolaylaştırıcısı, zorlaştırıcısı gerektiği zaman Allah'tır Celle Celaluhu. Öyleyse ben her işimde yine Rabbimin yardımını dileye dileye bir hayat süreceğim.
Kapım o kapı.
Kapım o kapı, evet.
Enerjim oradan geliyor. Umudum oraya bağlı. Oraya için varım ben, oraya için yok olacağım.
Evet. Peki hocam. Hocam kısa bir ara verelim, soluklanalım. Sonra da ilahi yardımı üzerimize daha da çekecek vesileler üzerinde konuşalım inşallah. Aziz dostlar, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, aziz izleyenlerimiz, İslam ve Hayat programında Nurettin Yıldız hocamla Allah'ın yardımını üzerimize çekmek, Allah'ın yardımı ne anlama geliyor? Bu konuları konuşuyoruz. Hocam, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz kendisinden yardım istememizi adeta emrederek, değil mi? Ey iman edenler, Allah'tan namazla ve sabırla yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Bunu aslında hakikaten bir Allah'tan yardım isteme edebi olarak görebilir miyiz?
Kulluğumuzla onun Rab olması arasındaki denge bu hocam.
Denge.
Takvim onun takvimi. Bizim bir takvimimiz yok aslında. Nefeslerime hakim değilim ki benim takvimim olsun. Dolayısıyla beni yaratmaktan, ümmetimi yaratmaktan, kainatı yaratmaktan, her şeyden onun ismi çıkıyor karşıma.
Evet.
Ben bir şey isterken onun planı, projesi dahilinde bir şey istiyorum. Kendim ek bir diktiğim dikişim, ek bir ağacım yok bu dünyada. Binaenaleyh Allah'tan yardım istemem benim kulu, onun da Rab oluşundan kaynaklanıyor. Evet, evet. Yani o yardım istenir bir makamın sahibi. Ben yardım ister bir zayıflığın ya. Sahibiyim.
Evet.
Ama ortada bir hakikat var. Böyle bir protokol var diye yardımlar her ayın 15'inde gelecek zannetmek cahillik yani.
Evet, evet.
Öyle değil. Kur'an-ı Kerim çok net bir kural koyuyor hocam. İn tansurullaha
yansurkum. Ya. O da işte önemli bir yani ne diyelim ilahi yardımı çeken vesile değil mi hocam?
Siz Allah'a yardım ederseniz.
Evet, Allah da size.
Allah da size yardım eder. Evet. Bu çok enteresan hocam. Bir kere yani ben bu alemle in tansurullah Allah'a, Allah'ın dinine, hayvanlara, mahlukatına değil direkt Allah'a yardım edersem neyime muhtaç ki Allah? Ne yardım istiyor ki benden? Ya. Sorduğumuz zaman siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder.
Eder.
Ayetinin gerçekleşmesi şüphesiz arşında Allah-u Teala ya benim ne yardımım olacak? Yani bunu hayal etse delirir insan. Bunu ya. Düşünmeye kalksak bu gece böyle düşünelim desek çıldırırsın. Yani evet. Neye yardım ediyor ya bu? Yani böyle enteresan bir şey olur. Uzay boşluğuna bir iğne atıp onu aramaya kalksan belki bulursun da bu bulunmaz.
Evet.
Fakat bunun anlamı var.
Anlamı var tabii.
Yani Allah-u Teala'nın sizden görmek istediği şeyleri siz yapın.
Yapın.
O da evet. Sizi görsün, yardım etsin
evet,
size.
Evet, evet.
Yoksa Allah-u Teala'nın haşa ezeli ebedi Allah dün yoktu bugün güya var. Yarın gene yok bir insan olarak ben ne yardım edeceğim Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala senin mahallene bir cami koydu. Orada namaz kılınacaktı. O camiyle ilgilen Allah'a yardım etmiş oluyorsun.
Evet.
Allah-u Teala durup dururken önüne senin bir yetim çocuk çıkardı. Yardım et. Bunun çok enteresan geliyor bana hocam. Hani Sahih Hadis-i Şerif ya, kıyamet günü bir kuluna Allah-u Teala işte hesapta ben hastalandım gelmedim beni ziyaret
evet,
ediyor.
Evet.
Ne diyor kul o zaman? Sen nasıl hasta olursun ya Rabbi? Benim ne işim var ziyarette seni? Diyor. Ne cevap veriyor Allah-u Teala?
Ya.
Filan kulum hastaydı senin gözünün önünde. Onunla ilgilenseydin beni bulacaktın şimdi.
Evet,
demek
evet.
ki Allah'a yardım dediğimiz şey bize yardımın ana şartı.
Evet.
Dosya açacak bize Allah. Ben yardım etmemi istiyor. Önüme çıkardığı kulluk sınavları ile ilgili bir şey.
Evet.
Hasta çıkarıyor önüme. Mümin olarak ilgilenip ilgilenmediğime bakıyor. Fakir çıkarıyor ilgilenip ilgilenmediğime bak. Ceberut, deccal bir kafir çıkarıyor önüme. Onun önünde pısırıklaşıp pısırıklaşmadığıma veya cihat damarlarımın hareketlenip hareketlenmediğine bakıyor.
Evet.
Sabahleyin mışıl mışıl uyurken müezzinin sesini duyuruyor. Kalkıp seccadenin başına geçip geçmeyeceğime bakıyor. Vücudum büyük sağlık içerisinde taştan su çıkaracak pazularım var. Bunun şükrü olan işleri yapıp yapmayacağıma bakıyor. Ebeveynimi karşıma çıkarıyor, onları huysuzlaştırıyor. Buna rağmen beni bu vesileyle yarattığı için Allah-u Teala anne babamın önünde saygı ve ihtiramla duruyorum deyip demeyeceğime bakıyor. Yani Allah'a yardımım benim. Evet. Allah'ın bana yardımı olarak geri dönecek. Ama o yardım nedir? Önüme Riyaz-ı Salihin'de kulluk olarak çıkardığı her şeydir. Kur'an-ı Kerim'in Filistin'de baktığım zamanki her şeydir. Sünnete uymaktır mesela.
Evet.
Peygamberini sevmektir. Peygamberinin aleyhissalatü vesselam ashabını sevmektir. Ümmet ruhuyla beraber olmaktır. Irkçılık yapmamaktır. Hem ırkçılık yapacaksın, ümmeti parçalayacaksın, hem de öbür ırk seni ezmeye geldiğinde yardım et ya Rabbi diyeceksin. Sen ne yardımı istiyorsun ki? Senin yardımın iyi bir tokat olur o
ilahi
zaman.
İlahi hudutlara dikkat etmeli. Evet.
Yani cahiliye ırkçılığı denen şeyi yaptın. Cahiliyenin hak ettiği cezayı hak etmiş oldun o zaman, eğer yardım beklentisi istiyorsa. Binaenaleyh yardımı Allah kime yapıyor? Kulluğu becerene yapıyor.
Evet.
Bu kulluk kimi zaman hastayken sabretmektir. Bir sürü sıkıntı çektiği halde o sıkıntılardan dolayı kaderine isyan etmeyen,
etmemektir.
Gidip tıbbi tedbirleri alan insandır. Bu Allah'ın yardımını hak ediyor. Bu yardımı da en başta söylediğimiz gibi nasıl uygun buluyorsa Allah öyle yapıyor.
Hocam enteresan tabii, bu yardımda sabra vurgu güçlü, birçok şeyde öyle. Yani cihatta bile hani bakıyorsunuz Yüce Rabbimiz in tasbiru, değil mi? Yani sabrederseniz o neredeyse cennetin hak edilmesi, o Furkan suresinde anlatılır ya, o son ayetlerde hepsini anlatır, güzel vasıfları sayar Cenab-ı Hak cennet mükafatlarını söyleyeceğinde sabırlarına karşılık der, bunları elde ettiler bunlar. Şimdi sabır demek ki nasıl bir yardımı çeken bir ilahi ikram diyelim. Herkes de sabredemiyor.
Hocam ben sabrı işte başka bir isimle anayım diyorum modern görünmek,
evet,
için. Takvimi Allah'a göre ayarlamak.
Güzel.
Kendime göre ayarladığım zaman sıfır saniye sabrederim ben. Bana şimdi, göre, çünkü her şey hemen olsun.
Hemen olmalı.
Hemen olmalı.
Evet.
Ama Allah-u Teala'nın bir takvimi var. Bana belli bir hayat çizmiş. O hayatın filan senesinde şunu vereceğim demiş. Filan senesinde bunu vereceğim demiş. Ben zorluyorum. Zorladıkça sadece kendimi yıpratıyorum. Gene olmuyor o şey.
Evet.
Sabretmeyen bir şey kazanmıyor aslında. Sadece Rabbini kaybediyor.
Evet.
Yardım yollarını tıkıyor. Zorlaştırıyor. Onun için sabır, kulun acizliğini bilip aciz olmayanın kaderine teslim olmasıdır.
Evet. Hocam bir de bir şey, bu tür Allah'tan yardım isterken şu konu da zaman zaman soruluyor da. Hani İyyâke nesta'in diyoruz ya, Allah'ım biz ancak senden yardım isteriz. Şimdi bunu nasıl anlamak lazım deniyor. Yani kullar olarak biz birbirimizden yardım istiyoruz. Ama siz bunu tercüme ederken diyorsunuz ki ancak Allah'tan yardım isteriz diyorsunuz. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle de bir hadisini hatırlıyorum hocam. Siz belki daha iyi hatırlarsınız. Ayağınızın bağcığını dahi Allah'tan isteyin tarzında bir hadis-i şerif, değil mi hocam?
O noktaya varıncaya kadar.
Şimdi yalnız Allah'tan yardım istemek. Evet, insanda müthiş bir özgüven, müthiş bir mahlukata karşı belki mustanilik de oluşturuyor. Ben yalnız onun kuluyum anlamında bir içeride bir yalnız Allah'ın önünde eğilmek duygusunu pekiştiriyor. Fakat gerçek hayatta nasıl anlamalı? İşte Kur'an'da da ayetler var. İşte peygamber bile diyor ki havarilerine, ya men ensari ilallah diyor, değil mi? Hanginiz diyor Allah'a
benim
giden yolda.
Benim yanımda kim duracak?
Kim duracak diyor. Ya Rabbi diyor, işte Harun'u da benim yanıma gönder diyor. Musa Aleyhisselam. O da bana yardım etsin diyor yani bu işte. Değil mi? Sırtım peklesin diyor. Şimdi İyyâke nesta'inle bu tür yardım istemeler arasında nasıl bir bağ kurmalı? Nasıl izah etmeli konuyu?
Şimdi hocam bir kere biz neye iman ediyoruz? Bu dünyada Allah var. Gerisi de hep onun emrinde var.
Evet.
Müstakil Allah gibi iş yapan biri yok bu dünyada.
Onun izni olmadan hiçbir kimse bir şey yapamaz.
Yani doktor var. Doktoru yaratan, ona ilmi ilham eden Allah var.
Evet.
Dolayısıyla Allah var, doktor yok. Allah'ı kaldırdın mı doktor yok, yok oluyor. Evet. Kafa yapım olarak. Mesela çocuk istiyorum Allah'tan.
Evet.
Celle Celaluhu. Ama bunun için evlen diyor bana. Evleniyorum, yine çocuk garanti değil, o dilerse yaratacak.
Yeah.
Binaenaleyh alt malzemeleri yok kabul edip sadece seni var kabul ediyorum demek. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ben senden başkasına güvenmiyorum. Doktora gittim ama sen doktora git dediğin için gittim.
Evet.
İş yerine git rızık için dedin, sen dediğin için. Öyle değil de herkes Ağrı Dağı'na çıksın zengin olmak için deseydi Allah, Ağrı Dağı'na çıkacaktık biz.
Evet.
Gibi düşünüyoruz.
Evet efendim. Şimdi hocam hakikaten yine belki yardım isteme vesileleri olarak da mesela yine Kur'an-ı Kerim'de istiğfar
ayetleri var ya. Sebeplerinden.
Evet. Yani istiğfar edin ki işte Allah size yerden gökten bereketini göndersin ayetlerine baktığınız zaman bu Allah'tan yardım istemede istiğfarın da bir vesile olduğunu öğreniyoruz.
Tabii. Çünkü günahlar paslanma nedeni.
Evet.
İletişim sorununa da oksitleniyor sistemimiz. İletişim sorunu yaşıyoruz. Dualarımız ulaşmıyor.
Evet.
İstiğfar ederek pasımızı döküyoruz.
Pasımızı döküyoruz.
Pasımızı dökünce ya Rabbi sözü daha çabuk cevap alıyor.
Evet.
İstiğfar bunun için filan günahımdan tövbe ediyorum. Genel hayatım içinde istiğfar ediyorum.
Yani belki hani bazen hakikaten insanlar duaya başlarken istiğfarla falan başlıyorlar. Bazen bazı hocaefendilerde görüyorum. Muhtemelen bu ayetlerden de ilhamla.
Tüstağfirû rabbekum.
Evet. Böyle bir edep kuşanıyorlar.
Şüphesiz.
Biz de Cenab-ı Hak'tan bazen mesela hocam hacet namazı diyoruz değil mi? Allah'tan yardım isterken bir hacet namazı diye ilmihallerimizde böyle bir
var.
Namazdan bahsediliyor. Hani Allah'tan namazla veya sabırla yardım isteyin ayetinden yola çıkarak mı hocam?
Bu hem o ayetten yola çıkılıyor hem de hocam Şatibi rahmetullahi aleyh'in güzel bir benzetmesi var. Nafile namazlar, farzların öncesinde kılınan nafile namazlar esasen o namazın bütününü oluşturmuyor. Mesela öğlenin emri 4 rekat farzdır. Öncesinde 4 de sünnet kılıyoruz biz. Bunu kılmayan öğleyi kılmamış olmuyor. Mahrum oluyor sevaplardan.
Mahrum oluyor.
İkisi arasında fark var. Ama 4 rekat öğleyi kılan kazaya bırakmış sayılıyor mu? Öğleyi sayılmıyor.
Sayılmıyor.
Diyor ki çok güzel bir tespit. Mümin günlük hayatı içerisinde dünya işleriyle yoğrulur diyor.
Evet.
Ezan okunur okunmaz o 4 rekat ana farza girdiğinde bir tür o işlerin karışıklığıyla namazı karıştırır, o namazdan hayır görmez diyor. Farzdan önceki o 4 rekat şöyle bir konsantre olma, bunu benim evet. deyimim olarak, ve gerisini dışarıda bırakıp namaza geçiş dönemini yapmak, yani
ön hazırlık gibi.
Bir dünya hayatından etkilenecekse bari farz etkilenmesin düşünmektir diyor. Ön temizlik gibi. Dolayısıyla biz sürekli bu paslanmaya karşı tedbir aslında alıyoruz. İşte 4 rekat öğleden önce sünnet kılışımız o. Aksi takdirde hem hesap kitap yaparsın hem 4 rekat da farz kılarsın. O namazında bir tür hayrını görmemiş olabilirsin. Biz istiğfarımız budur, ibadetimiz bu şekildedir. Salih kimselerle niye bir arada durmayı Allah-u Teala bize emrediyor? Neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salihlerin meclisinde bulunun da diye başlayan emirleri, nasihatleri var? Çünkü bütün bunlar bizi o kıvama getiriyor.
Evet. Hocam bir şey daha hatırıma geliyor bu. Allah'tan yardım istemenin vesileleri olarak tabii çok şeyler sayabiliriz ama Yunus Aleyhisselam'la ilgili bir ayet var hocam, hatırlayalım. Hani eğer diyor o tesbih edenlerden olmasaydı o balığın karnında diriliş gününe kadar kalıp gidecekti diyor. Şimdi bakıyorsunuz orada, yani normal tesbih. İşte ne dedi Yunus Aleyhisselam? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin dedi. Değil mi hocam? Ya Rabbi senden başka ilah yok. Seni tenzih ediyorum her türlü eksiklikten, efendim ayıptan, kusurdan. Ben zalimlerden oldum. Kendime yazık ettim dedi. Şimdi bu bir cümle. Yani ama bir tesbih cümlesi. Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini itiraf cümlesi. Alemlerin Rabbi buyuruyor ki o böyle müsebbih olmasaydı, tesbih edenlerden olmasaydı kalacaktı diyor. Şu kadar kalacaktı diyor.
O peygamber olduğu halde.
Şunu da diyebilir miyiz? Aslında bizim bu tesbihatlarımızda ilahi yardımın daha çabuk gelmesine vesile olan önemli unsurlardandır diyebilir miyiz?
Onu demeyeceksek hiçbir şey diyemeyiz.
Evet.
Yani çünkü tesbih etmeyen istiğfar da edemez.
Evet.
İstiğfar etmeyen tesbih yapamayacağı gibi.
Evet.
Dinimiz bir bütün hocam.
Bir bütün.
Peki ben o zaman karşı sual olarak, karşı atak olarak şunu sorayım. Tesbihat mükemmel.
Evet.
1000 değil 1500 yapıyor. İstiğfar da mükemmel.
Salavatı da var.
Salavat da var. Kur'an da okuyor. Anneyi ihmal ediyor.
Ha, olmadı.
Kurtulur mu bu? Allah'tan yardım alabilir mi?
Takılır hocam.
Takılır.
Takılır.
Halbuki görünürde her şeyi mükemmel. Ama bir bütün, din bir bütün, o bütünlüğün içerisinde
evet,
bir anaya babaya asi olmama var. Mesela çok enteresan hocam. Ya İbn Abbas ya Abdullah İbn Mesud radıyallahu anhum cemiyan. Tam biri gençlerle bir ders yapmak için oturuyor. Bir türlü tuluatı gelmiyor. Diyor ki gençler diyor. İçinizden bir günah işleyen var herhalde diyor.
Allah Allah.
Annesini babasını üzen var mı diyor. Ya da işte tövbe edin diyor. Yani feyiz gelmiyor. Bereket akmıyor. Uzatmayalım. Gençlerden biri işte teyzemle küsüm ben diyor. Senin yüzünden diyor feyiz gelmiyor. Git teyzenle diyor.
Barış.
Helallik al gel diyor. O da gidiyor teyzesine yalvarıyor. İşte sahabi geldi benim yüzümden ders yapamıyor diyor. Geliyor ve içi açıldığını söylüyor sahabi. Şimdi biz de İletişim sistemi tamamen köreldiği için bize göre hiçbir etkili unsur değil yani. Deccal'la bile oturur ders yaparız görülüyor da. Ama o onlar o füyuzatı engelleyen şeyi ara sıra hissettiriyor Allah-u Teala. İşte mesela teyzeyle küslük bile böyle bir noktaya götürüyor.
Evet hocam, Cenab-ı Hak inşallah yardımını hem fert fert hepimize hem de İslam ümmetine lütfu, keremiyle,
amin,
bolca ihsan eylesin. Hep ona muhtacız. Aziz dostlar, ilahi yardımın üzerimize celbi için demek ki oturmak sadece tesbih çekmek değil ama asla da tesbihi küçük görerek değil. Cenab-ı Hakk'ın çizdiği hudutlar içerisinde bize gönderdiği gerek kelami ayetler, sözlü ayetler, gerekse sözsüz ayetler dediğimiz kainata koyduğu nizama saygılı olarak ve gereklerini kuşanarak Allah'tan yardımı sürekli ama sürekli isteye isteye bir hayat süreceğiz inşallah.
İnşallah.
Rabbim hepimize efendim nice nice bereket kapıları açsın. Zahir ve batınımızı razı olacağı güzelliklerle süslesin efendim. Allah'a emanet olunuz.
Amin.